Sevgili arkadaşlar ve çok kıymetli izleyiciler, herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir, umarım her şey yolundadır. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım her zaman olduğu gibi ve bu defa konumuz Apple ve yeni nesil iPhone modelleri olacak. Çünkü iPhone 11 ailesinin ülkemizdeki satışı resmi olarak başladı ve bana da bir test örneği geldim. Şu an elimde tuttuğum telefon iPhone 11 ailesinin bir bakıma ortanca modeli diyebileceğimiz iPhone 11 Pro. Çünkü seri aslında 3 modelden oluşuyor. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max. Pro ailesi Apple'ın amiral gemi sınıfı telefonlarını temsil ediyor. Pro olmayan iPhone 11 ise teknik olarak bakıldığı zaman geçen yılın iPhone 10R modelinin yerini alacak olan model gibi de düşünülebilir. Bendeki iPhone 11 Pro, iPhone 10S'in yerini alacak olan model. Yani 5.8 inç boyutunda ekrana sahip olan model. Büyük olan versiyon iPhone 11 Pro Max'i merak ediyorsanız zaten Mesut onunla ilgili bir videoyu sizlerle paylaşmıştım. iPhone 11 Pro için gerek donanım gerekse de yazılım anlamında söyleyebileceğim şeylerin çok büyük bir kısmı iPhone 11 Pro Max için de geçerli. Arada tabii ki birkaç fark var. iPhone 11 Pro Max'in 6.5 inç boyutundaki ekranı görsel anlamda daha büyük bir alan bizlere getiriyor. Aynı zamanda iPhone 11 Pro Max'in pil kapasitesi biraz daha büyük olduğu için genel kullanım anlamında daha fazlasını, daha uzun süre çalışmayı vaat edebilir ve buna ek olarak tabii teknik olarak Apple'ın termal yönetimi zaten jenerasyondan jenerasyona hep bir gelişim gösteriyor. Bu konuda iyi işler yapıyorlar ama teknik olarak fiziksel ölçekte şunu söyleyebilirim ki aynı işlemciyi biri küçük biri büyük bir şasiye koyduğunuz zaman, bir kasaya koyduğunuz zaman büyük kasa içerisinde gerek soğutmaya katkı sağlayabilecek doneler gerekse de termal yönetim anlamında daha farklı planlamalar kullanılabileceği için büyük kasa içerisindeki aynı işlemci sürdürülebilir maksimum performansını daha uzun süreler boyunca kullanabiliyor arkadaşlar. En yüksek frekansa daha uzun süre boyunca kalabiliyor çünkü büyük gövdenin vermiş olduğu bir soğutma avantajı da göz ardı edilemez ama Apple tarafında zaten biraz daha farklı bir durum söz konusu. Bunlardan bahsederiz. Şimdi isterseniz iPhone 11 Pro'yu kutusundan çıkartalım. Kutu içeriği önemli çünkü bu jenerasyonda hızlı şarj desteği artık adaptör seviyesinde karşımıza çıkıyor. 18 wattlık bir adaptörle geliyor ve bu ek olarak tabii ki pek çok farklı şey de var. Bunların hepsini anlatacağım ama öncesinde isterseniz iPhone 11 Pro'yu kutusundan çıkartalım. Bana gelen test örneği 512 GB'lık kapasiteye sahip. Bu kapasite en yüksek kapasite anlamına geliyor. Arzu edenler 64 GB ve 256 GB gibi diğer seçeneklere de göz atabilirler. Açıkçası 64 GB bana soracak olursanız artık bence olmaması gereken bir kapasite. Evet, teknik olarak bakıldığı zaman Apple'ın verimli sıkıştırma teknolojileri sayesinde kapasiteyi kullanımı belki Android tarafındaki rakiplerine göre biraz daha iyi olabilir. Çünkü gerek yüksek verimlilikte video sıkıştırma formatı olan HEVC ya da H265 standartının etkin olarak işletim sistemi içerisinde kullanılması gerekse de HEIC olarak bildiğimiz statik fotoğrafların ve görüntülerin sıkıştırmasını sağlayan teknolojiler sayesinde kapasitenin verimli kullanımından bahsedebiliriz ama 2020'ye girerken 64 GB böylesi yüksek standartlarda telefonlar için bence başlangıç kapasitesi olmaması gerekiyor. Bilindiği üzere Apple'lardan telefonları microSD hafıza kartına takamıyoruz. Apple diyor ki kapasite yetmezse o zaman gel ben seni iCloud'a doğru alayım. Bence kapasite tarafındaki başlangıç bu olmamalı. Üst seviyede ise belki kapasite 1 TB'a kadar gitmeliydim. Onlar muhtemelen 2020'ye saklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü Apple 3. nesildir. Aynı tasarımı sürdürüyor. Muhtemelen radikal değişim. 2020'de göreceğiz. O vakit kapasiteleri zaten tekrar konuşuyor oluruz. Söz uzattığımın farkındayım. Hadi gelin şimdi hep birlikte iPhone 11 Pro'yu kutusundan çıkartalım ve kutu içerisine de yakından bakalım. Daha sonrasında telefon hakkında söyleyeceğim bir takım şeyler olacak. Bol bol sohbet edeceğiz. iPhone 11 Pro ailesi simsiyah bir kutulamaya sahip. Bana gelen telefon gece yarısı yeşil olarak ifade edilen bir bakıma lansman rengi olarak da yorumlayabileceğimiz şahsen benim de en beğendiğim renk seçeneği arkadaşlar. Şimdi arka tarafta yavaş yavaş jelatini kaldıralım. Evet, bizi direkt telefonun kendisi karşıladım. Genel tasarım dili anlamında iPhone 11 serisini selefinden ayıran en büyük teknik fark, görselliği etkileyen en büyük teknik fark arka taraftaki yeni kamera bölümü, kamera kompartımanı, hem kamera sayısındaki artış hem de yepyeni kamera özelliklerini işaret eden yeni bir tasarım dili var o kısımda ama önden bakıldığı zaman herhangi bir değişim bulunmuyor sevgili dostlar. Evet, burada merhaba diye başlayan dokümanlar, sim kartı takmak için gerekli olan iğnemiz, hızlı başlangıç kılavuzu ve klasik Apple çıkartmaları bulunuyor. Yeni adaptörümüz artık Apple tarafında da daha hızlı şarj destekleyen bir adaptöre sahibiz. 18 wattlık bir adaptör bu. Dairesel formda daha önceki jenerasyonlarla kıyaslandığı zaman ve artık standartla değişmiş durumda Tip-C, USB Tip-C standartında bir adaptörümüz var. Bu ilk ortaya çıktığında kafalar biraz karışmıştı sevgili arkadaşlar. Çünkü kimileri Apple'ın telefonda Lightning portunu bırakarak USB Tip-C'ye geçeceğini söylemişti ama bu jenerasyonda USB Tip-C standartına geçen adaptörün kendisi oldu. Telefon yine Lightning konnektörüne sahip. Yani kutu içerisinden çıkan kablonun bir ucu USB Tip-C, diğer ucu da Lightning Lightning uyumlu bir kablo. USB Type-C tabii yeni nesil güvenli hızlı şarj standartlarını destekleyebilmek anlamında da evrensel teknoloji olarak yorumlanabilir. Apple'ın iddiasına göre 18 wattlık bu adaptör ile yarım saatte telefonun pil kapasitesini %50 seviyesine doldurabilmek mümkün. Bunu zaten ayrıca test ederiz. Ama tabii akıllı telefon dünyasına bakıldığı zaman bugün ticari olarak şu an kullanıcı 65 watt hızlı şarj desteği sunabilen firmalar var. 100 watt'ın testini yapan firmalar da var ama tabii Apple ekosistemi için önemli bir adım olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Evet, yıllardır aşina olduğumuz için çok fazla detaya girmeye gerek yok sanırım. Gerek tasarım gerekse de fonksiyonellik anlamında herhangi bir fark içermiyor. Kablo uzunluğu yeterli. Yine bir kontrol ünitemiz var ve Lightning uyumlu bir şekilde karşımıza çıkan bir standart Apple AirPods kulaklık. Burada da yeni kablomuz var. Yeni kablo diyorum çünkü az önce ne dedik? Şarj adaptörümüz artık USB Type-C uyumlu. İster istemez kablonun kendisi de USB Type-C uyumlu. Koruma bantlarını çıkartayım isterseniz. Evet. Görebileceğiniz üzere Apple ekosisteminde akıllı telefonlar için, iPhone'lar için tarihinde ilk defa bir ucu Type-C, bir ucu da Lightning uyumlu bir kabloyla karşılaşma olduk. Kablonun uzunluğu hiç fena değil. Neredeyse kadrajın bir ucuna kadar uzun bir kablo. Pek çok durum için yeterli olacak. Zaten iPhone'larda kablosuz şarj desteği de bulunuyor sevgili arkadaşlar. Qi standardıyla uyumlular. Eğer kablosuz şarj sağlayabilen bir aksesuar ya da donanımınız varsa yeni nesil iPhone'ları da yine kablosuz olarak şarj edebilmek pekala mümkün. Ama bu kablolara da gözünüz kulağınız gibi bakın. Çünkü bozulduğunda, kırıldığında ya da kaybolduğunda orijinalini almak isterseniz çok ucuz olduklarını söyleyemem. Evet, kutunun kendisini kaldıralım isterseniz. Simsiyah bir kutu ve telefonun kendisiyle baş başa kalalım biraz. Şimdi pek çok detaydan bahsedeceğim ama öncesinde isterseniz hedef-sedef ilişkisini bir kuralım. Temel tasarım anlamında herhangi bir radikal fark bulunmuyor ama arka tarafa geçildiği zaman ön taraftan farklı olarak kamera bölümü ve buna ek olarak tabii ki Apple logosunun pozisyonu ve aynı zamanda alt taraftaki logo kullanımı kendisini ayrıştırmasını sağlıyor sevgili arkadaşlar. Dikkat ederseniz arka tarafta bir iPhone yazısı dikkat çekmiyor ama iPhone 10S'e bakıldığı zaman burada kocaman bir iPhone yazısı bulunuyor sevgili arkadaşlar. Tasarım anlamında temel farkların bunlar olduğunu söyleyebilirim. Yan tarafa bakıldığı zaman gerek anten ve devasa güç düğmemiz, diğer tarafa bakıldığı zaman ise ses kontrol düğmeleriyle ilgili olarak herhangi bir dikkat çekici farktan bahsedemem. Şu tasarım anlayışı 3. jenerasyonuna girmiş durumda. 3. yılına girmiş durumda muhtemelen önümüzdeki yıl ile birlikte Apple yepyeni bir tasarım anlayışına geçecek gibi görünüyor. Ama arka tarafta tabii kendisini belli eden bir takım farklar var. Az önce ifade ettiğim üzere zaten kamera dizilimi bambaşka bir fark. Buna ek olarak Apple logosunun pozisyonu ve iPhone yazısının olmaması yeni jenerasyonu tasarım dili olarak sanırım ayırt eden, ayrıştıran en önemli detaylar olarak gösterilebilir. Evet, iPhone 10S'i şimdilik kenara bırakıyorum ve iPhone 11 Pro'ya gelin biraz daha yakından bakalım. Diğer taraftan telefonun teknik özelliklerine ilişkin bir takım detayları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedir bunlar? Önce kalınlık tarafına bakalım isterseniz. Bu telefon 8.1 mm'lik kalınlığa sahip. Aslında abisi olan iPhone 11 Pro Max de 8.1 mm'lik kalınlığa sahip ama aralık söz konusu olduğu zaman iki telefon arasında önemli bir fark var. Elimde tuttuğum iPhone 11 Pro 188 gramlık ağırlığa sahipken abisi olan iPhone 11 Pro Max 226 gram ile modern amiral gemisi telefonlarla kıyaslandığı zaman ciddi şekilde ağır olan modellerden bir tanesi. Üstelik pil kapasitesi anlamında da kendisinden daha hafif olan, daha büyük pille gelen, hatta daha büyük ekrana sahip olan ama o kadar ağır olmayan bir takım telefonlar da var. Ama tabii ki Apple tarafı farklı iddialarla karşımıza çıkıyor. Paslanmaz şey konusunda iddialılar. Hem ön hem de arka tarafta endüstrideki en sağlam, en güçlü camı kullandıklarını söylüyorlar bu konuda. Ağırlığı bunlar anlatmaya yeter mi? 226 gramlık bir ağırlık var çünkü. Teknik olarak bakıldığı zaman iPhone 11 Pro Max'in pil kapasitesi 4000 mAh bile değil. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 3970 mAh, 3969 mAh'lik bir pil kapasitesine sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla mobilite anlamında Apple'ın en başarılı marka olduğunu söylemek çok zor. Çünkü dediğim gibi daha büyük ekrana, daha büyük pil kapasitesine, daha fazla donanımsal bileşene sahip olup tabii materyal tercihleri burada etkileyici unsurlardan birisi oluyor. Paslanmaz çeliğin burada ağırlığı olan etkisini göz ardı etmemek gerekiyor ama en nihayetinde dediğim gibi daha iyi bir ağırlık dengesiyle gelen, daha doğrusu daha iyi bir ağırlık donanım dengesiyle gelen telefonları da bugün piyasada bulmak pekala mümkün. Evet, şu anda iPhone 11 Pro'ya yakından bakıyoruz. Ekran tabii ki önemli konulardan bir tanesi ve bu bağlamda 5.8 inçlik OLED bir ekran var. Yalnız ekran söz konusu olduğu zaman kafa karışan detaylardan birisi de şu. Apple ekranı Samsung'dan mı oluyor? Ben geçtiğimiz sene iPhone 10S için yayınlamış olduğum incelemede bu konunun detaylarına girmiştim ama zaman zaman gelen sorulardan anladığım kadarıyla ki sonuçta bu videoyu daha herkes izlemedi. İzlemeyenler ve bu konuyu merak edenler de olabilir. Şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Mesela Apple ne yapıyor? Bu telefonu dizayn ediyor ve Foxconn'a diyor ki telefon bu. Bunun lütfen benim için üretimini gerçekleştir. Ekran konusu da böyle sevgili arkadaşlar. Bu telefonda 5.8 inç OLED ekran var. Bu ekran Samsung tarafından geliştirilen, Samsung tarafından RGS yapılmış, Samsung tarafından şekillendirilmiş bir ekran diye sevgili arkadaşlar. Bu ekranın sürücüsüne kadar her şey Apple tarafından geliştiriliyor. Ekranın tüm alt bileşik, ekran sonucu bir paket. Bu paketin içerisinde farklı katmanlar var. Bunların tamamının teknik özellikleri, spesifikasyonları Apple tarafından belirleniyor. Alt kıvrıma kadar kullanılması gereken yöntemler Apple tarafından şekillendirildikten sonra Samsung'a gidiyor, diyor ki benim böyle bir ekran tasarımım var. Bundan 100 milyon tane ürettirmek istiyorum. Bana birim olarak ne fiyat verirsin? Samsung diyor şu tamam o zaman hadi benim için üretmeye başla. Dolayısıyla ekran konusunda böyle bir durum söz konusu. Samsung'un üretmesi, Samsung'un Note ailesi ya da Samsung Galaxy ailesindeki ekranı buna yolladığım ya da aynı ekran tipine sahip oldukları anlamına gelmeyebilir. Teknoloji olarak paydaş noktalar olabilir. Bu telefonda OLED bir ekran var. Bu jenerasyonu Apple XDR ekran diyor. Çünkü Apple biliyorsunuz profesyoneller için bir XDR monitör de duyurmuştum. Onu aldık ve telefona sığdırdık tarzında bir takım yaklaşımları da var. Söylem yaklaşımları da var ama ne dedim? 5.8 inç boyutunda bir ekranımız var. Yani iPhone 10S ile kıyaslandığı zaman boyut anlamında herhangi bir fark yok. Çözünürlük olarak bakıldığı zaman da bir değişimden bahsedemem. 2436'ya 1125 piksellik bir çözünürlüğümüz var. Oldukça geniş renk üretim kabiliyetine sahibiz. DCI-P3 gamutu destekleniyor. True Tone desteğimiz var ve 2 milyona bir kontrast da geliyor. Yalnız geçen jenerasyonla kıyaslandığı zaman bu defa ekran paketi içerisinde 3D Touch özelliği bulunmuyor. Bir rivayete göre bunun ise kaldırılma sebebi istenildiği kadar yaygın kullanılmaması ve pil için daha fazla yere ihtiyaç duyulması. Apple bunu doğrulayana kadar şundan ya da bundan dolayı kaldırıldığını söylemek çok kolay olmasa da geçen jenerasyonla kıyaslandığı zaman ekranı etki edebilecek temel farklardan birisi bu. Boyut olarak, çözünürlük olarak belki değişmiş olmasa bile panel olarak yepyeni bir panel var. Üzerine bayağı kafa yorulmuş bir panel var ve geçen jenerasyonda 650-670 nit civarındaki parlaklık olan tipik yüksek parlaklık seviyesi 800 nite yükselmiş durumda ve eğer siz HDR, yüksek dinamik aralığa sahip olan bir içerik izlemek isterseniz ki şu an Apple'ın kendi marketinde iTunes'da HDR uyumlu pek çok içerik var sevgili dostlar. Parlaklık seviyesi 1200 nite kadar çıkabiliyor. Zaten HDR söz konusu olduğu zaman 1000 nitin üzerine çıkmak bence mutlaka gerekli olan bir detay ve Apple diyor ki ben 1200 nite kadar çıkartabiliyorum eğer HDR içerik gösterirseniz ama HDR içeriği göstermiyorsunuz diyelim, izlemiyorsunuz. Açık hava kullanımında bu ekran güneş ışığı altında 800 nit seviyesine kadar çıkabiliyor ki bu da yine gün ışığında açık bir yaz günü telefonu sorun yaşamadan kullanmak için yeterli bir değer. Evet, Antutu'nun kurulmasını bekliyorum sevgili arkadaşlar. Siz zaten test sonucu olarak da bunu göreceksiniz. Tabii performans söz konusu olduğu zaman Apple'ın en güçlü olduğu, en baskın olduğu alanlardan birisi performans tarafı. Çünkü mobil işlemci geliştirme konusunda Apple'ın çok ciddi yatırımları var ve bu bağlamda A13 Bionic de ciddi geliştirmelerle geliyor. Teknik olarak bakıldığı zaman 6 çekirdekli bir mimari tasarım anlayışına bakıyoruz. Bu çekirdeklerden 2 tanesi yüksek performanslı Lightning çekirdekleri. Geri kalan 4 tanesi ise enerji verimliliği de gözetilerek geliştirilen Thunder çekirdekleri. Yalnız bakın enerji verimliliği gözetilerek diyorum çünkü geleneksel Android tarafındaki akıllı telefonlarla kıyaslandığı zaman, onların kullandığı işlemcilerle kıyaslandığı zaman orada bir Cortex A70 serisi ya da özelleştirilmiş bazı büyük yüksek performanslı çekirdekleri görürüz. Bir de Cortex A50 serisi, A53 ya da A55 tabanlı enerji odaklı, enerji verimli odaklı çekirdek tasarımlarını görebiliyoruz. Ama oradaki A55 ile kıyaslandığı zaman Apple'ın enerji verimliliği gözetilerek geliştirmiş olduğu diğer 4 çekirdek daha yüksek performanslı çekirdekler. Zaten yapıya bakıldığı zaman hem işlem alanı daha geniş, hem sahip olduğu alt birimler daha fazla olan, hiyerarşik yapısı daha kaslı bir tasarruf odaklı çekirdek yapısı görmekteyiz. Dolayısıyla iki platformdaki farklı işlemcileri kıyaslarken bu tür detayları da göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii frekans konusu önemli. Genelde Apple tarafında performanstan bahsedilirken işlemci frekansına çok fazla girmiyorlar ama Apple'ın yüksek performanslı çekirdeklerim 2.66 GHz'de çalışıyor sevgili arkadaşlar. Yani geçen seneki A12 ile kıyaslandığı zaman frekans tarafında bir miktar artıştan bahsedebiliriz. Diğer 4 çekirdeğe bakıldığı zamansa onlar da 1.73 GHz'de çalışıyor ve Apple tarafından geliştirilen 4 çekirdekli tamamıyla Apple'ın geliştirmiş olduğu yeni bir grafik işlem birimi de karşımıza çıkıyor. Sistemin geneline bakıldığı zaman, yani telefonun özelliklerine bakıldığı zaman iPhone 11 Pro'da ve aynı zamanda iPhone 11 Pro Max'te 4 GB low power DDR4X bellek kullanıldığını görmekteyiz ve buna ek olarak aynı zamanda yine yüksek performanslı depolama sürücüleriyle birlikte geliyor yeni nesil iPhone 11 Pro. Ya teknik olarak şunu söylemek mümkün sevgili arkadaşlar. iPhone 10S ailesi geçen sene mobil oyunculuk anlamındaki en yüksek performansı, en olgun ve en tutarlı platformdu. Söz konusu mobil oyunculuk olduğu zaman benzer şey bu jenerasyona geçer diye düşünüyorum. Yani iPhone 11 ailesi de söz konusu mobil oyunculuk olduğu zaman, ki ben performans kısmından bahsediyorum, muhtemelen yine en fazla değeri sunacak olan platform olacak. Çünkü A13 Bionic epey güçlü ve epey iddialı. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. ortaya çıkan performans değerleri de gösteriyor. Zaten tek çekirdek tarafında Apple'ın hala çok ciddi bir üstünlüğü var. Yalnız iki detay daha var. Onlardan bahsetmem gerekiyor. Sonucunda Apple'ın her alanda üstün olduğunu söylemek ya da kabul etmek mümkün değil, doğru da değil. Birincisi şu. Apple geçen sene A12 Bionic'i üretirken ne dedi? 7 nanometre üretim geometrisiyle ben bu işlemciyi ortaya çıkardım. Daha sonrasında farklı firmalarda da benzer şeyleri gördük. Huawei tarafı duyuruyu daha önce yaptı. 1980'de piyasaya daha sonra girdim. Ve sonrasında Samsung 8 nanometre ile ilerledim. Qualcomm 7 nanometreye geçti. Sonra Samsung da 7 nanometreye geçti ama ortaya şöyle bir resim çıktı. Şu an Samsung'un Galaxy Note 10 Plus'ta kullandığı Exynos 9825 ve Huawei'in Kirin 990 işlemcileri 7 nanometre EUV, Extreme Ultraviolet teknolojisini kullanıyor. Bunun anlamı geliyor, işlemcinin üretimi esnasında kullanılan dalga boylarının kısaltılması, süreç esnasındaki verimliliğin arttırılması ve belki birim alanına biraz daha fazla transistör sığdırılabilmesi gibi bir takım avantajları da beraberinde getiriyor ama Samsung ve Huawei ile kıyaslandığı zaman Apple bu jenerasyonda da 7 nanometreye sadık kalmış durumda. Extreme Ultraviolet kısmına henüz geçiş yapmış değiller. Samsung'da olduğu gibi Apple'da 120 Hz ya da 90 Hz yüksek tazelik hızına sahip olan ekran konseptine geçmiş değil. Şu an elimde tuttuğum telefonda, yani iPhone 11 Pro'dan yine 60 Hz ekranla geliyor. Bir 120 Hz vurgusu iki jenerasyondur Apple tarafından yapılıyor ama bu dokunmatik hassasiyetle ilgili tarama hızını aslında bizlere gösteriyor. Ekranın tazeleme hızı ile ilgili bir değer değil o sevgili arkadaşlar. Aynı Samsung'da olduğu gibi bu telefonlarda da 60 Hz ekran var. Bana soracak olursanız Google'da Pixel 4 jenerasyonuna geçmişken artık üreticilerin çok hızlı bir şekilde hem oyun deneyimine hem de yer yer uygulamaya göre genel kullanım deneyimine de katkı sağlayan yüksek tazeleme hızına sahip ekran konseptine geçmesi gerekiyor. Tabii tüm bunlara ek olarak bu telefonda Dolby Vision ve HDR10 gibi standartlarda destekleniyor. Zaten bu seviye telefonlarda artık standart olarak gelmesi gereken özellikler diye düşünüyorum bunlar. Kamera kısmına geçelim isterseniz. Çünkü donanım seviyesindeki en büyük yenilik kamera tarafında. Arka tarafta artık üçlü bir kamera sistemi var. Ön tarafta tekli kameraya devam ediyoruz. Arka tarafta da kamera olarak bakıldığı zaman en büyük yenilik ultra geniş açı kamerasının artık sisteme dahil edilmiş olması. Teknik olarak bakıldığı zaman kameraların tamamı da 12 megapiksel çözümde. Ana kameramız sevgili arkadaşlar F1.8 diyaframa sahip ve 1/2.55 inç boyutunda sensör büyüklüğüyle karşımıza çıkıyor. Ve aynı zamanda piksellerin tamamını yine faz algılamanın netleme için de kullandırabiliyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla netleme konusunda geçen jenerasyonla kıyaslandığı zaman Apple'ın donanım seviyesinde iyileştirmeler yaptığını da söyleyebilirim. OIS yine, yani optik görüntü sabitleme özelliği de yine bu kamerada karşımıza çıkıyor.
Şu anda bu kaydı iPhone 11 Pro ile gerçekleştiriyoruz. 4K 60 kare saniye olarak video kaydı gerçekleştiriyoruz. Ses de aynı zamanda iPhone 11 Pro'nun kendi mikrofonları üzerinden kaydetti ses sevgili arkadaşlar. Ne dedik? iPhone 11 Pro'da tüm kamera mimarisi güncellenmiş olsa bile en önemli konu ultra geniş kameranın eklenmiş olması. Bakın açıyorum kollarımı ve ultra geniş kamerada çok daha geniş olarak daha estetik, daha artistik, daha farklı bakış açılarıyla değişik fotoğraflar elde edebilmek mümkün. Tabii neyi biliyoruz? Ultra geniş açı kamera Apple'ın keşfettiği bir teknoloji değil. Huawei ve Samsung gibi markalar birkaç jenerasyondur bunu kullanıyor ama Apple bu konuda iPhone 11 Pro'larla birlikte olması gereken adım attı ve artık ultra geniş 120 derece görebilen bir kameramız var. Şu an ultra geniş demeyeyim kullanan. Tekrar normal moda gelelim istersen. Hatta şöyle yapalım mesela, pozisyonumuzu değiştirelim biraz. Şimdi mesela şurada bir nostaljik Rolls-Royce var. Bunu şu an normal çekimde böyle görsem ultra geniş alındığı anda bakar mısınız estetik bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Daha farklı kullanım şekillerine izin verebiliyor. Hatta tabii yine Apple size bir takım yakınlaştırma seçenekleri de sunuyor. Sunmuyor değil. Ama şu an yan tarafta bir hareketli bir yol var. Arabalar geçiyor. Dışarıdayız. Hem ortam gürültüsünü anlayabilmek hem de iPhone 11 Pro'nun sahip olduğu kameranın video kayıt esnasında nasıl bir ses performansını sunduğunu görmek için arkadaşlar bu deneyimi yapmak istedik ama aslında anlatılmayan konulardan birisi ön kameranın 4K 60 kare saniye çekebilmesi. Ön kamerada 4K video kaydı yapan markaları biliyoruz. Asus zamanında Zenfone 4 Pro ile başlamıştı. Samsung birkaç jenerasyondur ön kamerada 4K çekiyor ama Apple daha da farklı olarak 4K'da 60 kare saniyeyi ön kamerada da sunabilir sevgili arkadaşlar. Bu da bir bilgi not olarak eklediğimiz bir detay olsun.
12 megapiksellik diğer kameramız telefoto kamera, aynı zamanda 2x optik yakınlaştırma yapabilen kamera sevgili dostlar. Onun sensör büyüklüğü 1/3.4 inç ve 1 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşuyor. Az önce bahsettiğim ana kameramız 1.4 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşuyordu. Yani çözünürlük ve sensördeki piksel büyüklüğü itibariyle aslında geçen jenerasyona kıyaslandığı zaman çok radikal bir değişimden bahsedemiyoruz. Yine bu kamerada, yani telefoto kameramızda faz algılamalı netleme yaparak optik görüntü sabitleme özelliğinden istifade edebiliyor. Yeni kameramız olan ultra geniş açı kamera ise yine 12 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyaframla geliyor. Bu telefon yine iPhone 11 Pro geçen jenerasyonda olduğu gibi yine 4K 60 kare saniye video kaydı gerçekleştirebiliyor. Yine süper slow motion görüntülerin kaydına izin verebiliyor ve arayüz seviyesinde bir takım yenilikler de geliyor. Onları da sizlere göstereceğim zaten. Ön kamera da güncellemeden nasibini almış durumda. 12 megapiksellik kameramız var. F2.2 diyaframla geliyor sevgili arkadaşlar ve geçen jenerasyondan farklı olarak ön kamera 4K video kaydı gerçekleştirdiği gibi 4K 60 kare saniye video kaydı gerçekleştirebiliyor. Bakın bu ayırt edici bir özellik ama nedense çok dile getirilmiyor. Nedense çok fazla anlatılmıyor. Artık hayatımızda ön kamerası 4K video kaydı yapabilen telefonlar var. Samsung tarafında da üst seviye telefonlarda bu var. Bu jenerasyonla birlikte. Apple tarafında da var ama Apple farklı olarak 4K 60 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. Hem arka kamera sisteminde hem ön kamera sisteminde. Ön kamera aynı zamanda Selfie'den türetilen Slowfi isimli bir ultra yavaşlatılmış video çekim özelliğini de beraberinde getiriyor. Öz çekim konusunda yeni bir boyut kazandıracağını söylüyor Apple tarafı ama bunu hep birlikte göreceğiz. Telefonlar piyasada yaygınlaştıkça ne kadar kullanılacak, ne kadar kullanılmayacak bunu zaten beraber gözlemliyor oluruz. Tabi kamera tarafındaki yeniliklerden birisi şu gece modu özelliği ama gece modunu Apple burada size bir seçenek olarak sunmuyor. Diyor ki ben bunu otomatik olarak algılıyorum. Diğer telefonlardan farklı olarak gece ya da karanlık durumlarda gece modunu otomatik olarak aktif ederek, daha doğrusu düşük ışık modunu otomatik olarak aktif ederek ihtiyacınızı giderebiliyorum diyor. Burada belki seçenek olarak da koyulabilirdi. Aslında yazılım güncellemeleriyle beraber bir takım yenilikler geliyor ve gelmeye devam edecek gibi görünüyor. iOS 13.2 ile birlikte benim yıllardır Apple'da olması gerektiğini savunduğum ve videolarda sık sık dile getirdiğim çözünürlüğü ayarlardan kamera bölümüne giderek böyle zor bir süreçten geçip değiştirme yerine artık kamera arayüzüne getiriyorlar ve burada çözünürlüğü çok daha kolay bir şekilde değiştirebileceğiz. Bence buna ek olarak kamera tarafındaki önemli yazılım güncellemelerinden birisi fotoğraf kaydından video kaydına hızlı bir geçiş olması. Bakın şöyle kenara çektiğim zaman direkt video kaydı başlamış oluyor. Tekrar fotoğrafa dönebiliyorum ve Android tabanlı kim rakiplerinden farklı olarak gerek kameralar gerek modlar arasındaki geçiş çok daha akıcı ve çok daha sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Burada da yine yeni bir arayüzümüz var. Yazı tipine kadar çalıştığını söylüyor Apple. Mümkün olduğu kadar fotoğraf dünyasındaki alışkanlıkları buraya taşıdığını ifade ediyor. Ama topyekun bakıldığı zaman tanıdık bir kamera arayüzü var, güncellemeler var ve güncellemeler devam edecek gibi görünüyor. Hem ön hem de arka kamerada, onu tekrar şöyle göstereyim sizlere, 4K 60 kare seçeneği bulunuyor sevgili arkadaşlar. Tabi yazılım seviyesinde iOS 13 ile birlikte gelen bir takım yenilikler de var. Bunların başında da belki en önemli güncelleme olarak karanlık modu gösterebiliriz. Onu da şöyle göstereyim. Ekran ve parlaklık kısmına gidildiği zaman açık ve koyu seçeneği var. Koyu yaptığınız zaman telefon tamamıyla simsiyah bir kimliğe bürünüyor. OLED bir ekran olduğu için aynı zamanda verimliliğe katkısını da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama aynı zamanda tabii ki gözü daha az yorma gibi bir takım avantajları da beraberine getirdiğini söyleyebilirim. iPhone 10 ile birlikte alışık olduğunuz pek çok şey bu telefonda güncellenmiş şekilde karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Pil tarafında da artan kapasiteye bağlı olarak %10'un üzerinde bir pil kapasitesi artışından bahsediyoruz. Keza iPhone 11 Pro Max'te %25'lere varan bir pil kapasitesi artışı var. Çünkü orada çift hücreli bir pil yapısına geçiyor Apple ama bu telefonda iPhone 10 ile kıyaslandığı zaman pil kapasitesinde ciddi bir donanımsal gelişimle beraberine getiriyor. Dolayısıyla her alanda gelişim göstermiş bir telefon aynı zamanda selefine göre pil ömrü anlamında da daha fazlasını sunma vaadiyle karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Toparlamam gerekirse artık daha iyi bir ekran var. Parlaklık seviyesi daha yüksek. Daha iyi bir kamera sistemine sahibiz. Aynı zamanda artık ultra geniş kameramız da var. Daha yüksek performanslı bir işlemcimiz var. Daha verimli bir donanımsal paketlemeyle karşımıza çıkıyor. Ve yine alışık olduğumuz Apple'ın yazılımsal deneyimi bu telefonda da bizi karşılıyor olacak. Söyleyebileceklerim aşağı yukarı böyle. Gerek fiyatları gerekse de telefonun teknik özellikleri ve rekabet çerçevesindeki durumu hakkında lütfen yorum, görüş ve eleştirilerinizi videonun altına paylaşmayı ihmal etmeyin. Hep beraber tartışalım ve akıllı telefon dünyasında artık yavaş yavaş 2019'un sonlarına doğru gelirken kim daha fazla çalışmış, kim yeteri kadar dersini iyi çalışmamış gibi konuları da hep beraber tartışıyor oluruz. Dostlar ben Erdoğan Özdağ. Bir başka videoda görüşene kadar şimdi hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.